Ayrım 9.
Tümen kumandanı istihbarat raporlarını ve durumu iyi değerlendirmiş, doğru tahminde bulunmuştu. Takviye istemekte de %100 haklıydı. Fakat Ethem'e karşı girişilen harekete son derece önem verildiği ve düşman karşısında bulunan kıta kumandanlarının takviye isteği çok defa aşırı bir tedbirlilik gayreti sayıldığı için 24. Tümen Kumandanı'nın bu raporu Batı Cephesi Kumandanlığı'nda bir yankı uyandırmadı. Ayrıca Batı Cephesi Kurmay Heyeti Eskişehir'de bırakılmıştı. Cephe raporlarının aynı zamanda Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'na da gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Batı ve Güney cephelerinin büyük kısımlarıyla Ethem'in tedbine karar verildiği zaman hem muhtemel bir karşı ihtilal teşebbüsünü önleyerek Ankara'nın güvenliğini sağlamak hem de Yunanlılar taarruza geçerlerse bu taarruzu karşılamak üzere Bolu'da yeni bir tümen kurulmuş ve Eskişehir-Ankara demir yolu üzerinde Beylikahır'a gönderilmişti. Yine aynı maksatla Ankara, Çorum ve Yozgat eratından kurulmasına başlanan bir tümenin kuruluş işleri çabuklaştırılmıştı. Diğer taraftan Yozgat isyanını bastıran Çolak İbrahim kumandasındaki 2. Kuvayi Seyyare, 3. Süvari Tümeni adıyla Nizami Ordu Birliği haline sokulup Ankara'ya getirilmişti. Batı Cephesi Kumandanı Albay İsmet Bey, yukarıda açıklanan tedbirlerin ve Genelkurmayca cephe hareketlerinin yakından izlenmesinin verdiği güvenle, her şeyden önce Ethem'in işini bitirmek ve bu teşebbüste herhangi bir başarısızlığa uğramamak niyetindeydi. 6 Ocak 1921 günü Bursa cephesinden Yunanlıların taarruza geçtiği haberini aldığında beraberinde bulunan Güney Cephesi Kumandanı Albay Refet Bey'e de Uşak'taki Yunan kol ordusunun Afyon'a doğru taarruza geçtiği bildirilmişti. İki kumandan durumu görüşerek Ethem'in tedbirine ara vermeyi ve Gediz civarında toplanmış kuvvetlerini Yunanlıları karşılamak üzere esas cephelerine göndermeyi kararlaştırdılar. Güney Cephesi kuvvetleri Dumlupınar mevzilerinden fazla uzak değillerdi. Cebri yürüyüşle bir günde düşmandan önce savunma bölgesine ulaşabilirlerdi. Fakat Batı cephesi birlikleri demir yolundan da faydalanmak suretiyle İnönü mevzilerine ancak 4 günde yetişebilirlerdi. Ankara'da Genelkurmay'da durumu inceledikten sonra Gediz'deki kıtaların İnönü'ne geç yetişebileceğini gördüğünden Eskişehir-Ankara demir yolu üzerinde Beylikahır'daki tümene İnönü mevzini tutmak emrini verdi. Batı cephesi kumandanı Ethem'in karşısında bir miktar kuvvet bırakarak kuvvetlerin çoğunu İnönü'ne sevk etti. Muharebe. Yunanlılar 3 günlük yürüyüşten sonra 9 Ocak günü İnönü mevzilerinin önüne gelmişlerdi. Muharebeye katılacak olan 3 Türk tümeninin bir kısım kuvvetleri aynı gün öğle üzeri İnönü mevzilerine yerleşmiş, bir kısım kuvvetler de mevziye yetişmek üzere yolda bulunuyorlardı. Batı cephesi kumandanı Kütahya'daydı. 3 ayrı kol halinde İnönü mevzilerine ulaşan Yunanlılar bugün bütün cephe boyunca taarruza geçmediler. Sol kol geri kalmıştı. Bu sebeple yalnız sağdan ilerleyen Yunan birlikleri İnönü mevzilerinin sol kesimine yüklendi. Cephenin bu kısmını tutan zayıf Türk kuvvetleri çok iyi dövüşerek takdire değer bir savunma muharebesi verdiler. Muharebe akşama kadar sürdükten sonra karanlık basınca kesildi. Yunanlılar zapt etmiş oldukları bazı arazi kısımlarını bırakarak muharebe hattının gerisine çekildiler. Gece sükunetle geçti. Asıl muharebe 10 Ocak günü olacaktı. Bu muharebeye katılacak olan Türk kuvvetleri bütün birlikleriyle 9 Ocak akşamı cepheye yetişmiş ve mevzilerine yerleşmiş bulunuyordu. Garp cephesi kumandanı Albay İsmet Bey, Kütahya'yı Ethem'e karşı savunacak olan tümenden bir taburu da beraberine alarak 9 Ocağı 10 Ocağı bağlayan gece yarısı trenle Kütahya'dan ayrıldı. 10 Ocak günü muharebe düşmanın sabah saat 6.30'da taarruza geçmesiyle başladı. Hava çok sisliydi. Sis saat 10'a kadar kalkmadı. Bu durum Yunanlıların lehineydi. Türk cephesinin sol kanadında Yunanlılar bazı mevzileri zapt ettiler. Fakat yedek kuvvetlerle takviye edilen bu cephede düşman taarruzu durduruldu ve tespit olundu. Cephenin sağ kanadında sesin kalkması üzerine Yunan kuvvetleriyle birdenbire karşılaşan ve gerekli tedbirleri almamış bulunan 24. Tümen birlikleri geri çekilmeye başladılar. Cephenin sağ ve sol kısımları arasında boşluktan faydalanan bir Yunan kuvveti içeriye doğru sarkarak öğle üzeri Batı cephesi karargahının bulunduğu İnönü istasyonu tehdit edici bir durum aldı. Cephe kumandanı muharebe başladığı zaman henüz yoldaydı ve saat 8'de İnönü'ne yetişebilmişti. Cephe kumandanı bu Yunan kuvvetine bir yan taarruzu yapmak için 11. Tümen kumandanına emir verdi. Fakat muharebe çok aleyhe gelişmekteydi. Cephe kumandanının tümenlerle tümenlerin birbirleriyle tam bir irtibatları olmadığı gibi cephenin her yerinde olup bitenlerden de haberleri yoktu. Yan taarruzun başarısızlığa uğramasının bir felakete yol açabileceğini düşünen Albay İsmet Bey, her zamanki ihtiyatkarlığı ile taarruz emrini verdikten yarım saat sonra bu karardan vazgeçip geri çekilmeyi uygun buldu. Cephe kumandanının saat 13'te verdiği emir üzerine geri çekilme düzgün olmadı. Yine aynı sebeplerle zayiat arttı. Saat 16'da düşman İnönü mevkilerini tamamen ele geçirmiş ve kısa bir takip yaparak bulunduğu hatta kalmış bulunuyordu. İnönü mevzilerinin 15 kilometre gerisindeki 2. savunma hattına çekilen Batı cephesi kuvvetleri bu hattı savunmak için tertiplendi. Gece sükunetle geçti. 11 Ocak günü ortalık aydınlandığı halde düşman tarafında hiçbir hareket yoktu. Cephe kumandanlığı Yunanlıların yeniden taarruz için toplanmakta ve hazırlık yapmakta olduğunu sanıyordu. Öğleye kadar bekledikten sonra hiçbir hareket görülmeyince keşif faaliyetine geçildi. Peyderpey gelen raporlardan düşmanın çekildiği anlaşılıyordu. Süvari keşif kolları ile yaptırılan keşifler sonunda Yunanlıların Bursa yönünde çekilip gittiklerine kesin kanaat getirilince cephe kumandanlığı saat 19'da takip emrini verdi. 1. İnönü Muharebesi böylece sona ermiş bulunuyordu. Eleştirme. 1. İnönü askerlik yönünden küçük bir muharebedir. Yeneni ve yenileni yoktur. Bu muharebede Yunan ordusu da Türk ordusu da iyisek ve idare edilememiştir. Hele Yunan kumanda heyetinin kararsızlığı, beceriksizliği hiçbir bahaneyle gizlenemeyecek açıklıkla görülmüştür. 9 Ocak günü yapılan muharebede elle tutulacak kadar net bir başarı sağladıkları halde fırsatı kaçırmışlar ve taarruza devamı ertesi gün bırakmışlardır. Yunan kumandanlarının o günkü başarılarına rağmen akşam üzerine kadar çok endişe duyduklarını General Sarıyanis açıklamıştır. 10 Ocak muharebelerinde de Yunan kumandanları aynı acizi göstermişler ve gündüz çekilen Türk kuvvetlerini takip etmemişlerdir. Gerçi Yunanlılar bu hareketi sırf keşif maksadıyla yapmışlardır. Fakat bir keşif taarruzuna da başkumandanın İzmir'den Bursa'ya gelmesi, kol ordu kumandanının ve ordu kurmay başkanının taarruza katılması derecesinde önem verilince kesin sonuç alınacak yerde pasif duruma geçmek mazeret kabul edilecek bir hata değildir. Muharebenin 1. günü Batı Cephesi kumandanı Kütahya'da bulunduğu ve verdiği emir yetişmediği için cephede müşterek bir kumanda kurulamamıştır. Sağ kanattaki 24. tümen kendi başına kalmış, sol kanattaki 11. ve 4. tümen kumandanları aralarında anlaşarak hareket etmeye çalışmışlardır. Batı Cephesi kumandanı Albay İsmet Bey, 6 Ocak'ta başlayan ileri hareketiyle düşmanın bir gösteriş taarruzuna giriştiğini sanmıştır. 6 Ocak'ta 24. tümene verdiği emrin ikinci maddesi aynen şöyledir. Bu hareketin Yunanlılarla işbirliği yapan Asi Ethem'e yardım maksadıyla yapılmış bir gösteriş olması muhtemeldir. Albay İsmet Bey'in düşmanın niyetini gerçeğe yakın bir şekilde tahmin etmesi kadar bu tahmine rağmen cepheye kuvvet sevki bakımından askerliğin gerektirdiği bütün tedbirleri alması da takdire değer bir haldir. Ancak kendisine 6-9 Ocak'ta 4 gün Kütahya'da kalıp cepheye ancak muharebenin son günü yetişmesi üzerinde durulması gereken bir husustur. Ethem'e karşı girişilen hareket bilindiği üzere çok cüretkar bir teşebbüstür ve bu hareketin bütün sorumluluğunu Albay İsmet Bey üzerinde taşımıştır. Hareketin başarısızlığa uğraması her şeyi mahvedebilirdi. 6 Ocak'ta Ethem'in kuvvetleri her ne kadar azalmış ve sarsılmış ise de İsmet Bey'in o günkü şartlara göre Ethem'i hiçe sayarak İnönü'ne koşması beklenemezdi. Bu sebeple İnönü ile Gediz'in orta yerine düşen Kütahya'da bulunup iki tarafta hareketin gelişmesini beklemek istediği anlaşılıyor. Bu hareket tarzı İsmet Bey'in ihtiyatlı ve soğukkanlı mizacına uygun düşmektedir. Fakat İnönü cephesine gitmekte geciktiği bir vakadır. Nitekim bu yüzden 10 Ocak muharebelerinde birlikleri üzerinde tam bir hakimiyet kuramamıştır. 9 Ocak akşamı İnönü'nde bulunsaydı, ertesi günkü muharebenin şekli değişebilir ve Yunanlılara ağır bir darbe indirebilirdi. 10 Ocak günü İnönü mevzilerinden ikinci savunma hattına çekildikten sonra düşman irtibatın kaybedilip, 11 Ocak günü taarruz beklenilmesi de Batı Cephesi Kumandanlığı için bir zaaftır. Bu yüzden Yunanlıların durumu tespit edilerek akşam üzeri verilen takip emri sabah erkenden verilebilseydi, çekilme Yunanlılar için pahalıya mal olurdu. 13 Ocak 1921 tarihli aşağıdaki Yunan resmi bildirisinin ifadesinden de bu tenkidimizin haklı olduğu anlaşılmaktadır. Kıtalarımız aldıkları emre uyarak düşmanı yalnız İnönü'ne kadar takip ettiler. Malzeme aldıktan ve geriye naklini sağladıktan sonra düşman tarafından rahatsız edilmeksizin normal yürüyüşle İzmir Kolordu bölgesine döndüler. 1. İnönü Muharebesi, Yunan taarruzunun maksadı ne olursa olsun dış görünüşüyle Yunanlıların Türkler karşısında ilk başarısızlığıdır. Değişik deyimle 15 Mayıs 1919'dan beri Türkler Yunan taarruzunu ilk defa İnönü'nde kırmış oluyorlardı. Türkiye'de ve dışarıda bu muharebe çok olumlu bir etki yarattı. Ethem'in üzerine yürünüldüğü nazik bir zamanda Batı cephesinin yıkılmaması büyük bir tehlikenin savuşturulduğunu müjdeliyordu. Zira Ethem İnönü muharebeleri sırasında hala bir tehlike olmaktaydı. Gediz'in boşaltıldığını, karşısında kuvvet kalmadığını 8-9 Ocak gecesi haber alan Ethem, ertesi gün süratle Kütahya yönünde harekete geçmişti. O gün rastladığı süvari alayına taarruz etti fakat geri atıldı. Ethem'in karşısında 500-600 mevcutlu bir süvari ile elinde yalnız bir piyade alayı kalmış olan ve bütün gücü 700 silahlıdan ibaret bulunan 61. tümenden başka kuvvet yoktu. Ethem 10 Ocak günü Kütahya'yı tehdit etmeye başlamıştı. İnönü Muharebesi'nin sonucu işte bu bakımdan çok önemliydi. Yunan tehlikesi belirsiz bir süre için atlatıldığına göre Ethem'in saf dışı edilmesi kolaylaşıyordu. Yunanlıların Anadolu'ya çıktıklarından beri cereyan eden muharebelerde Kuvayi Milliye ile ordu birlikleri yan yana dövüşmüşlerdi. Kabul etmek gerek ki ordu şimdiye kadar bir varlık gösterememişti. Hele karşı ihtilal hareketlerinin bastırılmasında Kuvayi Milliye'nin gösterdiği başarı orduyu büsbütün gölgelemiş, itibardan düşürmüştü. İnönü'nde ordu ilk defa yanında Kuvayi Milliye olmadan, dipnot, birkaç küçük müfrezenin sözü edilmeye değmez ve kumanda aksaklıklarına rağmen gerçekten çok iyi dövüşmüştü. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni kurulmakta olan ordusu birdenbire itibar kazandı. Ordu aleyhinde mecliste bile kendini gösteren propagandalar durdu. Bundan sonra ordunun kuruluş ve takviyesi daha kolay başarılacaktı. Ayrıca Ethem efsanesi de yıkılmış ve Ethem Yunan'la işbirliği yapan hain damgasını yemiş oluyordu. Bütün bu faydaları sağlayabilmek için İnönü muharebelerinin içeriye ve dışarıya karşı iyi değerlendirilmesi gerekiyordu ki bunu Mustafa Kemal Paşa mükemmelen yaptı. Yunanlılar da kendi açılarından İnönü taarruzunu başarılı bir hareket olarak göstermek çabasından geri kalmadılar. Yunan Başkumandanı Papulas, Bursa'dan nezaret ettiği bu hareket tamamlanınca Atina'ya verdiği raporda kendi deyimiyle cephenin ve ordunun her noktayı nazardan müsait olan durumunu belirtmeyi ihmal etmedi. Papulas'ın bu rapora esas teşkil eden fikri ve 1. İnönü Muharebesi hakkındaki görüşü şöyledir. 3. Kolordu keşif hareketini başarıyla yaptı ve keşif sonucunda Kemal ordusunun düzensiz olmayıp aksine düzenli olduğu ve daha doğrusu toplara, makineli tüfeklere sahip ve az mükemmel surette teçhiz edilerek teşekkül halinde bulunduğu anlaşıldı. Dipnot General Papulas'ın hatıratı sayfa 33. 1. İnönü Muharebesi'nde Garp cephesinden 3 tümen katılmıştı. Bunlardan 4. tümenin kumandanı Kurmay Binbaşı Nazım, dipnot, Eskişehir-Kütahya muharebelerinde şehit oldu, cenazesi Ankara'ya getirilerek merasimle gömüldü. 11. tümenin kumandanı Kurmay Yarbay Arif, dipnot, Ayıcı Arif diye anılan ve sonra asılan. 24. tümenin kumandanı Kurmay Yarbay Atıf'tı, dipnot, harpten sonra emekliye sevk edildi. Yarbay Atıf bu muharebelerde hiç başarı gösterememiş, emrindeki kuvvetleri gayet kötü sevk ve idare etmiştir. Atıf Bey'in tümeni bu sebeple İnönü muharebelerinde cepheye fayda sağlamadığı gibi yük olmuştur. Hatta muharebenin ikinci günü cephenin geri çekilmesinin başlıca sebebi 24. tümendir. Diğer iki tümen kumandanı üstün başarı gösterdiler ve bu kumandanların emrindeki birlikler son derece mükemmel savaştılar. 4. tümenin 58. alayı ile 11. tümenin 70. alayı İnönü muharebelerinin iki gününde de büyük kahramanlıklar göstererek takdir kazandılar. 1. İnönü Muharebesi'nin 2. gününe katılan Türk ve Yunan kuvvetlerinin sayısı şöyledir. Türkler 417 subay, 8500 er, 6000 tüfek, 18 hafif makineli tüfek, 47 ağır makineli tüfek, 28 top. Yunanlılar 472 subay, 15816 er, 12500 tüfek, 270 hafif makineli tüfek, 80 ağır makineli tüfek, 72 top. Yunanlıların bu muharebedeki kayıpları kendi kaynaklarına göre 8 subay 49 er ölü, 9 subay 145 er yaralı. Türklerin kayıpları ise 8 subay 95 er şehit, 19 subay 183 er yaralı. Ankara 1. İnönü Muharebesi ile sona eren Yunan taarruzu, Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin güçlüklerle dolu önemli meselelerle uğraştığı günlere rastlar. İhtilal idaresinin devlet kurma yolundaki çabasıyla ilgili olan bu meseleler, başıbozuk ve serkeş milis kuvvetlerini tasfiye ederek hükümet otoritesine hakim kılmak, orduyu ihya etmek, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi konulara dayanıyordu. 1. Kuvayi Seyyare Kumandanı Ethem ve kardeşleriyle epey zamandan beri sürüp gelen anlaşmazlık, bazı mebusların aracı olarak görevlendirilmelerine rağmen çözülememişti. Milis kuvvetlerin ve özellikle Ethem'in mecliste bir hayli taraftarı vardı. Ordunun henüz zayıf ve itibarsız olduğu bir sırada Ethem'in tasfiyesi başlı başına güç bir meseleydi. Diğer milis kuvvetlerinin Ethem ile işbirliği yapmaları ve orduya karşı zafer kazanmaları zayıf bir ihtimal değildi. Bu takdirde ihtilal idaresi birdenbire dağılıp çökebilirdi. Böyle bir durumun doğmaması için gerekli tedbirler alınmıştı. Fakat Büyük Millet Meclisi Ethem'in ortadan kaldırılması gereğine nasıl inandırılacaktı? İşte asıl güçlük bu noktadaydı. Arabulucu olarak Kütahya'ya gelen mebuslar hiçbir olumlu sonuç elde edememişlerdi. Hükümet bu durumda kesin kararını vermiş ve ordu 29 Aralık 1920 günü Ethem'in üzerine yürüyüşe geçmişti. Meclisin bundan haberi yoktu. Arabulucu milletvekilleri 30 Aralık'ta Ankara'ya dönmüş bulunuyorlardı. O gün öğleden sonra Büyük Millet Meclisi gizli oturuma geçerek gece yarısına kadar Ethem meselesini görüştü. Fakat meclisin havası Mustafa Kemal Paşa'nın tasarladığı ve hatta uygulama safhasına koyduğu kararı vermeye elverişli değildi. Gizli oturum tutanakları henüz açıklanmadığı için meclisin bu oturumunda yapılan görüşmeleri Yunus Nadi Abalıoğlu'ndan naklen öğreniyoruz. Dipnot, Yunus Nadi, Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti, Sel Yayınları, Atatürk Kütüphanesi 16, İstanbul 1955, sayfa 95-97. Kütahya'ya giden ve o gün dönen mebuslar heyeti de meclise geldikten sonra gizli oturum açıldı. Seyyar Kuvvetler Komutanlığı'nın isyan telgrafı ise tabii mebuslar heyetinden önce gelmiş bulunuyordu. Durum hükümet tarafından kafi bir genişlikte izah edildikten sonra Kütahya'ya girip gelen arkadaşlar dinlenmek istendi. Bu arkadaşlar vaziyetin vardığı neticeden çok üzgündüler. Seyyar Kuvvetler Komutanlığı'nın cahillik ve kabalıkla hareket ettiği meydandaydı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni horlamaya cesareti ise hakikaten affı zor işlerdendi. Fakat bütün bunlara rağmen acaba bu anlaşmazlığı barış yolu ile halletmenin bir çaresi bulunamaz mıydı? Mebuslar heyetinin böyle bir acı ve üzüntü içinde olduğu görüldükten sonra meselenin görüşülmesine geçildi. Hallolunacak iş hakikaten mühimdi. Ortada bastırılmak ve cezalandırma lazım gelen bir hareket bulunduğu meydanda olmakla beraber, şimdiye kadar hepsi vatanı kurtarmak için çalışmış memleket çocukları arasında kan dökülmesiyle neticelenecek çarpışmalarda akla cidden sığmıyordu. Üstelik meselenin önemi yalnız bu hissi safhasından ibaret değildi. Çarpışmanın muhtemel ve muhtelif neticeleri ve iç çekişmelerde hesaba katılmalı ve iç çekişmeler devam ederken Yunan kuvvetlerinin ilerlemeye teşebbüs edebilecekleri de unutulmamalıydı. Her his, her fikir, her ihtimal, herkesi bir yolda düşüncesini söylemeye sevk ediyor, meclisi büyük bir acı ve üzüntü kaplamış, konular devam edip gidiyordu. Bu ihtilaf çıktı çıkalı olup biten işler, konuşmalar ve muharebeler hep ortaya dökülmüş, meselenin gizli kapaklı hiçbir yönü kalmamıştı. Nihayet bir karar verilmeliydi fakat bu karar nasıl bir karar olmalıydı? Bir aralık mebuslardan biri galiba Erzurum mebus Hüseyin Avni Bey şöyle bir soru sordu. Mesele etrafında çok konuştuk. Herhangi bir neticeye varabilmekliğimiz için hükümetin bu meseleden dolayı meclisten bir karar almaya mı yoksa durum hakkında meclise bilgi vermeye mi gelmiş olduğunu bilmekliğimiz lazımdır. Bu soru üzerine ben söz alarak özet olarak şunları söylemiştim. Bu kadar önemli bir meselede hükümetin meclise yalnız bilgi vermeye gelmiş olduğu düşünülemez. Tabidir ki meclis bu mesele karşısında bir karar alacaktır. Kürsüde Mustafa Kemal Paşa beni takip ederek manası aynen hatırımda kalan şu beyanatta bulundu. Arkadaşlardan birinin sorduğu soruya Yunus Nadi Beyefendi Hazretlerinin verdiği cevabı dinlediniz. Yunus Nadi Beyefendi Hazretleri bu kadar mühim bir işte hükümetin değil ancak yüksek meclisinizin karar alması lazım geleceğini ifade buyurdular. İşin önemini inkar ve işi küçümseyecek değilim ve yüksek meclisinizin herhangi mesele hakkında olursa olsun karar vermek hakkı da bilinmektedir. Fakat Yunus Nadi Beyefendi Hazretleri ile beraber yüksek meclisinizin de bilgisi olmak gerekir ki bu türlü meselelerde hükümetin karar alamayacağı nazariyesi asla doğru değildir. Hatta eğer sizin karşınızda bu türlü meseleler karşısında karar alamayan bir hükümet gelirse siz onu kabul etmeyiniz ve hemen düşürünüz derim. Böyle hadiseler karşısında, onlardan daha hafifleri ve daha ağırları karşısında karar alamayan hükümetler, her şeyden evvel hükümet olamazlar. Hükümet bir isyan karşısındadır ve buraya gelmeden evvel isyanın hakimiyetine meydan vermeyecek kararlarını ve tedbirlerini tabii almıştır. Görüşmelerinizi neticelendirebilmek için bu hususlarda böylece bilginiz olmak gerekir. Beyefendi Hazretleri tabiri, paşanın durum karşısındaki hiddetinin işaretiydi. Beni meclis kararı ile işi biraz uzatabilmek ümit ve imkanına sevk eden düşünce ise Seyyar Kuvvetler Kumandanlığı'nın doğrudan doğruya bir çarpışma kabul etmeye karşılık mesela vaktiyle isyan bölgeleri olan Düzce ve Bolu taraflarına çıkarak yeni bir dert ortaya çıkarabilmeleri ihtimaliydi. Kazanılacak vakitle bu türlü ihtimallerin dahi önüne geçilebilecek tedbirler alınması lüzumunu düşünmüş bulunuyordu. Uzun müzakerelerden sonra meclis şu neticeye vardı. Eğer Çerkez Ethem Bey ve biraderleri kendi rızaları ile seyyar kuvvetlerin başında bulunmaktan vazgeçerek bir kenarda oturmak isterlerse bu şekil hükümetçe de kabul edilsin. Aksi takdirde memleketin ve ordunun selametini gerektirdiği tedbirlerin kabul edilmesi ve uygulanması zorunludur. Dipnot, Kütahya'ya giden heyette Celal Bayar da bulunmuştu. Kendisiyle 8 Aralık 1964 günü İstanbul'da çifte havuzlarda görüştük. Bize söylediğine göre 30 Aralık 1920 günü yapılan gizli oturumda Bayar da meclise izahat vermiş ve onun teklifi üzerine meclis yukarıda söz edilen kararı almıştır. Bayar ile yaptığımız görüşmede şu gerçekleri de öğrenmiş bulunuyoruz. 1. Kütahya'ya gönderilen heyete Ethem ile uzlaşmak için ne gibi şartlar ileri sürecekleri hakkında hiçbir talimat verilmemiş, böyle bir telkin ve tavsiyede bulunulmamıştır ya da Celal Bayar'ın haberi yoktur. 2. Heyet Kütahya'da kaldığı günler içinde Ethem ile hiç görüştürülmemiştir. Görüşmeler Reşit ile yapılmıştır. Yalnız Kütahya'dan ayrılacakları gün Ethem'i ayaküstü görmüşler ve veda etmişlerdir. 3. Sözünü ettiğimiz 30 Aralık 1920 günü gizli oturumu yapılırken ve hatta kendisiyle görüştüğümüz 8 Aralık 1964 tarihinde ordunun 29 Aralık 1920 günü Ethem'in üzerine yürüyüşe geçtiğini ve Kütahya'ya girdiğini Celal Bayar bilmemekteydi. Heyetin öteki üyeleri de aynı durumda olsalar gerek. Bu netice meselenin herhangi bir şekilde çarpışmasız çözümüne taraftar olanlar için yine ufacık bir ümit köşesi bırakıyordu. kendi rızaları ile Seyyar Kuvvetler Kumandanlığı'nı terk ederek bir kenara çekilmeleri. Ne var, artık bunu olsun yapmalı değiller mi? Yapsınlar ve bunun için çalışılsın şeklinde bir ümit. Hatta bu maksatla bu kardeşlerin o zaman Ankara'da bulunan babaları Ali Bey'in Eyüp Sabri Bey ile tekrar Kütahya'ya gönderilmeleri bile düşünüldü. Mustafa Kemal Paşa bu teklif ve tedbiri iyi karşılayarak Ali Bey'e cepheye gitmesi için belge bile çıkarıldı. Bu biraderlerin babalarına çok hürmet ettiklerini ve emrederse belki kabul edecekleri söyleniyordu. Ertesi gün yani 31 Aralık 1920'de Ali Bey, Eyüp Sabri Bey ile Kütahya'ya hareket edecekleri sırada cepheden gelen haberlerle bundan vazgeçtiler. Çünkü Çerkez Ethem Bey ve kardeşlerin Yunanlılara anlaşarak temas halinde bulundukları anlaşılmış, artık her ümit bitmiş ve olacağına varmak yoluna dökülmüştü. Dipnot: Mustafa Kemal Paşa o gün meclisi avutmuştu ve Ethem'in babasını Kütahya'ya gönderecek değildi. Çünkü 30 Aralık günü 61. Tümen Kütahya'ya girmiş ve Ethem'in kuvvetleri geriye çekilmişlerdi. 8 Ocak 1921 tarihinde Türk ordusu 11 günden beri Ethem kuvvetlerinin tedbiriyle uğraşıyor, Yunan ordusu ise 3 günden beri İnönü mevzilerine doğru taarruz halinde bulunuyordu. Bugüne kadar her iki olay hakkında da meclise bilgi verilmemişti. Yunan taarruzu 6 Ocak Perşembe günü başlamıştı. Durum iyice aydınlanmadığından o gün meclise bir şey söylenemezdi. Cuma günü hafta tatildi. Nihayet 8 Ocak Cumartesi günü meclis son derece önemli olan bu iki olayı öğrenebilecekti. Ethem'e karşı girişilen hareketin 11 gündür gizli tutulmasındaki sebep Yunan taarruzu ile artık ortadan kalkmış bulunuyordu. Bu hareketi Yunan taarruzuna bağlayarak henüz bir tehlike olmak durumunu muhafaza eden Ethem'in hıyaneti, meclis önünde tescil eylemek ve Ethem taraftarı milletvekillerini susturmak güç bir iş olmaktan çıkmıştı. 30 Aralık 1920 günü gizli oturumda Ethem'i itham eden Mustafa Kemal Paşa bu defa açık oturumda umumi efkâra konuşacaktı. Büyük Millet Meclisi'nin 8 Ocak 1921 günlü toplantısının öğleden sonraki oturumunda ilk sözü Mustafa Kemal Paşa alarak uzun konuşmasına şöyle başladı. Muhterem efendiler, Batı cephemizi teşkil eden askeri kuvvetlerimiz arasında 1. Kuvayi Seyyari adını verdiğimiz kıtanın başında kumandan olarak Ethem Bey'in ve bunun kardeşi Tevfik Bey'in bulunduğunu hepiniz bilirsiniz. Bunlar hakkında ve bunların son zamanlardaki teşebbüsleri hakkında bir iki münasebetle yüksek heyetinize bazı açıklamalarda bulunmuştum. Fakat bu açıklamam gizli oturumlarda olduğu için bütün milletçe mesele henüz bilinmemektedir. Bundan dolayı en son safha hakkında beyanatta bulunmadan önce şimdiye kadar cereyan etmiş olan olayların gayet kısa bir özetini yapmak istiyorum. Mustafa Kemal Paşa söyleyeceklerinin elde edilen delillerin ve belgelerin verdiği kesin kanaate dayanacağını da işaret ettikten sonra Ethem, Tevfik ve Reşit kardeşleri ağır bir şekilde suçlamış fakat kendilerinden hep bey diye bahsederek sözü asıl sonuç alacağı noktaya getirmiştir. Ethem, Tevfik ve Reşit beyler doğrudan doğruya mahiyetlerinde kalan bir kısım kuvvetlerle ki en son durumda 300 kişi kadar görülmüştür bunlarla kayıtsız şartsız Yunanlıların emrine tabi olmuşlardır. Kahrolsun, lanet olsun sesleri. Yunanlılara şüphe yok ki bunlar birçok sırlar vermişlerdir. Yalnız bu adamlar bit tabi ne ordumuzu bilirler ve ne de ordumuzun kahramanlığını lüzumu kadar takdir edebilirler.